Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
Şirketler arası pazarlamaya hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı her yere saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Herkese merhaba. Gözde merhaba.
Merhaba. Herkese merhaba.
Gözde, bizim için bugün belirlediğin konuyla başlayalım dersin.
Tabii ki. Programımızda B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Tüm pazarlama faaliyetlerinin sonunda da amacımız daha çok ve daha karlı satmak. Bugün ilk bölümümüzde satışı, satış ekibi yönetimini ve B2B'de en etkili olan satış tekniklerini konuşacağız. Satış faaliyetlerini yönetirken öncelikle neye dikkat etmek gerek?
Temelinde aslında bütün markalar karlı satış yaparak yollarına devam ederler. Bunun dışındaki hiçbir şey sürdürülebilir değil. Daha fazla ve daha karlı İşte rekabet yönetimiyle satış yapmak mümkün. Temelinde işte her pazarın belli bir büyüklüğü var. Bazı sektörlerde bazı ürün ve hizmetler çok inovatif olabilir. Dönem dönem yepyeni şeyler gelişebilir. Belli bir farkındalık oluşturduktan sonra da 0-1 bakir pazara ürünümüzü, hizmetimizi anlatabildiğimiz oranda işlerimizi genişletebiliriz. Ama bu tarz pazarlar günümüz iletişim çağında çok kolay değil. Bazı şeyler sıklıkla değişkenlik gösteriyor. Bu tarz yerlerde bile kısa sürede rakipsiz kalmıyoruz. Hemen arkamızdan birileri geliyor. Dolayısıyla B2B pazarlamanın özü rekabet yönetimi. Rekabet yönetimi içinde öncelikle biz bir pazar büyüklüğüne bakarak işe başlıyoruz. Yani ister sektöre ilk girmiş olalım, ister pazarın mevcut durumunu pazarlama açısından değerlendiriyor olalım. Bizim için en gereken veri pazarın durumu. Yani işte sadece örnek teşkil etsin diye söyleyelim. Türkiye genelinde ki bütün makine imalatçıları bizim müşteri potansiyelimiz olarak düşünelim. İşte bazı spesifik makineler, örneğin seri üretimi olmayanlar bizim için potansiyel değil olarak kapsam dışı bırakırsak eğer, Türkiye genelinde kaç tane seri üretimi olan makine imalatçı var? Bunun verisine temelde ihtiyacımız var. Bu veriye öyle hani ulaşmak o kadar zor değil. Dernekler var, birlikler var, internet var, yayınlanmış bildiriler var, ihracatçılar birliği var gibi verileri derleyerek kolayca bu rakamlara ulaşmak mümkün. Dolayısıyla Türkiye genelinde bizim için potansiyel müşteri sayısı yaklaşık şununla şu aralığındadır demek mümkün. Dönüp eğer şirketin belli bir geçmişi varsa, dönüp şu kadarıyla biz çalışıyoruz dediğimizde pazarın belli büyüklüğündeki yüzdelik dilimimizi de gördük. Bu da gayet kolay. Çok da önemli vakitler almayacak kadar bir sürede duruma hakim olduk. Şimdi pazarın eğer çok önemli bir kısmını biz domine edemiyorsak, pazar lideri biz değilsek, demek ki başkaları. Bunu da sektör temasından çalışmadığımız firmaların birkaçıyla görüştüğümüz, yani satış ekibimiz bu bilgilere zaten sahip. Bizi tercih etmeyen firmaların kimleri tercih ettiklerini biliyoruz. Şimdi bu öğrenebiliyoruz. Bu bize işte sektörün birincil markalarını, yani en çok tercih edilen, ikincil markasını en çok tercih edilen, işte bizim durumumuz neyse 3. 4. sırada, yaklaşık veri olarak bunun %100 sağlıklı bir sonucu ortaya koymanın çok kolay olmadığını biliyorum, ama buraya kadar verilere ulaşmak da öyle gözde çok büyütülecek bir şey değil. Bu yeter ki bu temel prensipte araştırılmak istenilen bir yaklaşım şekli olarak isteniyor olsun, yapılır. Sonra şimdi artık ihtiyaç duyduğumuz şey, rekabet yönetiminde neyi ön plana çıkaracağız? Yani müşterilerimizin zihninde neyi değiştireceğiz? Bunun için önce rakiplerimizi tercih edenlerin, bizi değil rakiplerimizi tercih edilen, tercih etme nedenlerine ihtiyacımız var. Bizi tercih etmeyenlerin neden tercih etmediğini, işte genelde hani fiyat yüzünden tercih etmediği, işte belki işte ürün standartları açısından tercih etmediği gibi hemen ön bir bilgi çok rahatlıkla akla gelebilir ama gerçek her zaman böyle olmayabiliyor. Onun için bu veriler de yine sahada var. Bunun için biz bir uyguladığımız formülü burada paylaşabilirim. Son dönemde kaçırdığımız işte son 5 tane teklif verilmiş ama satışa dönmemiş 5 teklifte tekrar görüşerek neden tercih edilmediğini ama mutlaka potansiyel müşteriye tercihini sorgulamak için değil, hemen başta mutlaka açıklamak lazım. Bizim kendi pazarlama iletişimimiz açısından, yani iş geliştirme açısından buna ihtiyaç duyduğumuzu ve bu konuda destek, yardım rica ettiğimizi söylersek şeffaflığıyla bunu alabiliyoruz. Bunu pazarlama departmanı yaparsa, yani satış ekibine söyleyemediğini pazarlama departmanına, pazarlama ekibine daha kolay söyleyebiliyor. Bu verilere de sahip oluyoruz. Akabinde şimdi artık ortada bir veri var. Yani pazarı domine eden, bizim birinci lider olmadığımızı düşündüğümüz yerde pazarı domine eden markayı niye tercih ettikleriyle ilgili, bizi tercih etmeyenlerin neden tercih etmedikleriyle ilgili verilere sahibiz. Şimdi artık son bir şeye ihtiyacımız var. Bizi tercih edenler hangi özelliğimizden dolayı tercih etmiş? Bu aslında çok kolay gibi gözüküyor. Aslında işin en zor tarafı burası. Çünkü bu kolay cevap verilebilecek bir şey değil. Yani empati yapalım. Bugün kendi kişisel tüketim ürünlerimizde bile hangi markayı niçin tercih ettiğimiz sorulsa cevabını vermek için böyle bir kalırız. Böyle ışık görmüş tavşana dönüşür insan önce. Ne desem acaba ya diye. Kolay değil. Yani orada biraz sohbete ihtiyaç var. Orada farklı sorulara ihtiyaç var ve oradan bir aslında şunu arıyoruz, bir veri ihtiyacımız var. Gerçekte bizi tercih edenlerin bizi tercih etme gerekçelerin içerisinde kuvvetle muhtemel tek tip bir şey çıkmayacak oradan. Yani onun içerisinde satır aralarında gizli olan ve yüksek oranda da duygu bağı da gerektiren bir şeyler var. Biraz örneklemeye çalışırsak şunları söylemek mümkün. Yani ya satıcının performansından memnun, ya satış sonrası işte servisten, hizmetten, hızdan memnun, ya fiyattan memnun, ya ilişkilerden memnun, ya kaliteden memnun, ya bir sürü şey birlikte, ya rakibe kızdığı için bizde, yani gibi bir sürü farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Ama enini bulmak açıkçası biraz orada pazarlama gözüyle bakıp satır aralarında gizli olanı arıyoruz. O bulabildiğimizde burayı da biraz daha açmak mümkün. Örneğin işte hep pazarlamanın temel dayanağı olan sinir bilimi verileri, yani insanlar kararlarını duygularıyla verir, verdiği kararı mantığıyla destekler kısmını biz hangi duyguya hitap etmeyi başarmışız farkında olarak ya da olmayarak bunu bulmaya çalışıyoruz. Şöyle de örneklemek mümkün. Mesela bazı firmalar var sektörde yoğun bir şekilde eleştirdikleri fuarlara katılmaya devam ederler. Mesela yıl içerisinde işte katıldıktan sonra işte der ki işte çok ilgisiz kişiler vardı. İşte biz buraya çok büyük masraflar ettik. İşte gelen ziyaretçi adedi bunun için yeterli değil. Bu kadar maliyette biz işte neler yapardık neler. Kıvamında bir sürü şeyler söylerken sonra bir süre sonra tekrar tekrar o fuara eleştiriyor olmasına rağmen tekrar katıldığını görürüz. Katıldığında ise işte o standa yine aynı psikoloji içerisinde standdayken sorduğunuzda bir memnuniyeti olmasa da ortada bir verdiği kararın arkasında durma çabasıyla onu savunduğunu görürsünüz sonra. Çünkü kendisi bir şey söyledi, olumsuz da söyledi ama şu anda verdiği kararın arkasında duruyor çünkü sahip çıkıyor. İşte karar verme sürecinde duygular çünkü etkendi. Şimdi bir duygu yoğunluklu bir karar verdi. O duygu da kuvvetle muhtemel rakipleri yüzündendi. Yani rakipler orada, ben de orada olmalıyım. Orada olmazsam sektörde yokmuşum gibi algılanıyor gibi bir şeyleri duygusal olarak satın almış olma ihtimali yüksek. Sonra şimdi verdiği o kararı, hani kıza kıza hayır dediği şeye bugün evet diyor oluşunu, sorgulandığı hissiyatına girdiğinde de kendini ikna eder gibi size mantığıyla destekleyen açıklamalar yaptığını görürsünüz. İşte bu o. Yani kararını duygularıyla verdi. Şimdi mantığıyla destekliyor. Bu hani yok canım, ben, olur mu öyle şey? Ben gayet mantıklı bir adamım. Bu öyle bir şey değil yani. İnsanın fıtratıyla doğru orantılı ve bilimsel veri. Bütün bunlarla birlikte artık ortaya bir tablo çıktı. Bizi tercih edenlerin de enini bulduk. İşte bu eni artık pazarlama iletişimimizin merkezine koyabiliyoruz. Bununla talep toplamak istiyoruz. Bunu bir işte markanın konumlandırması olarak kullanıyoruz. Topladığımız bu verilerle artık satış ekibimiz daha kaliteli bir datayla, daha kaliteli bir leadle satış yapma sürecine başlayabilir. Bu bölümde satış aşamasına kadar konuyu getirdik. Kısa bir reklam arasının ardından artık satış kısmını da konuşuruz. Şimdi reklamlar için bir kısa ara rica edelim. Şirket arası pazarlama reklamlardan sonra devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirket arası pazarlama programı reklam arasının arkasından devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Bir önceki bölümümüzde vaktimiz yetmediği için kitap hediyesi anonsumuzu yapamadık. Şimdi ilk kitap anonsumuz için, ilk kitap hediyemiz için 1 dakikalık süremiz başladı. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için info@acapakbayrak.com'a ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen 2 dinleyicimize kitap hediyemizi ileteceğiz. Satışı konuşuyorduk ilk bölümümüzde. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.
İlk bölümde pazarlama iletişimini etkin bir şekilde kurgulayıp pazarlama iletişimi ile talep oluşturma sürecini tamamen pazarlama tarafından kurgulanmasını buraya kadar satış ekibinden sadece stratejik olarak işbirliği yapıp planı dahil etme sürecine kullanmıştık. Aslında satış ekibine bakın, hiç şimdiye kadar bir firma bul, bulduğun firmayı ara, sonra randevu almaya, telefona çıkarmaya çalış, randevu almaya çalış, sonra git o potansiyel müşteriyle dost olmaya çalış, arkadaş olmaya çalış ve buradan da bir iş üret diye bir strateji hiç gütmedik. Bu hep eleştirdiğimiz bir alan. Bu pahalı bir yöntem. Bunu herkes, yani hiçbir bütçe kullanmadığı için herkes yapabilir ve bunu yaptıktan sonra da ortaya çıkan sonuç oranı çok yüksek olmadığı için aslında maliyeti en pahalı yöntem bu. Pazarlama iletişimine hiç bütçe kullanılmadığı için, cepten de bir fiziki bir bütçe çıkmadığı için bu şirketlere ne yazık ki daha iyi geliyor. Bir de pazarlama iletişimi, işte gözle görülmeyen, elle tutulmayan, işte fiziki bir ürünü satın alınmadığı için, dönüşlerinden de kaygı duyulduğu için buralara bir bütçe ayırmak yerine aslında genelde işte şirket sahipleri, karar vericiler, profesyoneller, bu alanda bütçe yetkilisi, bütçe yapmaya yetkilisi olanların genel tercihi satış arttırmak istiyorsam daha fazla satıcıyla çalışmalıyım oluyor. İşte biz buna daha fazla satıcıdan önce mevcut satış ekibinin daha kolay satış yapabileceği zeminler oluştur. Bu taraftan bakıyoruz ve şunu öneriyoruz. Şimdi belli bir artık standart yakalandı, bir strateji var. Pazarlama iletişimi için artık o stratejiyi potansiyel müşteriye ulaştıracak bir kanallara ihtiyacımız var. Bunlar reklam kanalları, işte PR kanalları, içerik pazarlama kanalları, müşteriye gidebilecek istisnasız her türlü kanalı biz kullanmaya çalışıyoruz. Bunun için iyi bir strateji ve iyi bir pazarlama iletişim bütçesine ihtiyacımız var. Orada nedir temel vaadimiz? Bir yanda sektörün en iyi bilinen, sürekli görünen bir markasını inşa etme çabası. Yani rakiplerden daha fazla görünen bir çaba. Bu aslında şöyle bir fırsat da veriyor. Halbuki sektörün lideri, belki liderliğinin vermiş olduğu işte güvenle, kelimeyi de seçeyim dedim, güvenle bir işte çok fazla bu alanlara yatırım yapma ihtiyacı duymuyor. Sektörün belki ikinci markası, belki biz üç ya da dördüncü markasıyız. Ama bizim için önemli olan onlardan halbuki cirosal anlamda çok önemli bir bütçe kullanmak zorunda kalmadan rakiple çok büyük aradaki farkı pazarlama iletişimini iyi kullanarak kapatabiliyoruz. Ne yaptık? Bir sektörün çok görünen markası olma vizyonuyla pazarlama iletişimimizi yaptık. Bu kolay. Bir diğeri marka inşası, yani görülen bir markanın bilinirliğini oluşturması son derece mümkün. Yeter ki istikrar ve sürdürülebilirlik olsun. Burada bir temel vaat, işte önceki bölümde markamızın müşterilerinin zihninde rakiplerimizi değil bizi tercih etmesini davet edecek strateji belirlemekti. Onları da tamamen saha bilgisine dayalı bir veriyle ortaya koymuştuk. Bu temel vaatle artık lidere çok fazla sataşmadan, biz ikinci değilsek, genel bir pazarlama iletişimi dili geliştirmeden, orada çok fazla işte bizim yapacağımız bir hamleye rakiplerin yapacağı, özellikle sektör liderinin yapacağı bir küçük hamleyle yaptığımız boşa düşmemesi için, mesela fiyat indirimi gibi düşmemesi için biz tamamen potansiyel müşterimizin zihnine aslında yer edinmeye, orada bir temel vaat oluşturup o vaadimizle ilgili bir merak oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da biraz detaylandırırsak şunu söylemek mümkün. Pazarlama iletişimiyle siz saha bilgisini öğrendiniz. Öğrendiniz saha bilgisini bir soru haline getirdiniz. Burada bir cevap, yani bir slogana dönüştürüp bir temel vaatte bulundunuz. Bu temel vaadinizin artık potansiyel müşteriniz duyduktan sonra bunu dinlemeye iştahlı, istekli, meraklı hale getirdiniz potansiyel müşterinizi. Çok güzel. İşte tam istediğimiz yer burası. Şimdi satış ekibimiz burada oluşmuş bir algıyı, bir talebi şimdi çok daha kolay yönetebilir. Bunu nasıl ölçeceğiz? O da şu. Telefona çıkarma oranı, yine aynı satış ekibi, yine aynı firmalar aranıyor. İşte böyle bir pazarlama iletişimi yapmadığımızda telefona çıkarma oranımız ne kadardı? Yüzdesi. Telefona çıkarma oranımızda bir artış, ciddi bir artış. Randevu istediğimizde randevu alma oranımızda ciddi bir artış. Randevu aldık, görüşmede teklif verme oranımızda ciddi bir artış. Teklif verdik ve sonunda satış gerçekleşme oranında ciddi bir artış. İşte bu artışlarla beraber de net bir şekilde satış ekibimizi çok daha güçlü, dinamik bir şekilde hedeflemeye gidebiliyoruz. Şimdi satış gerçekleşti, satış süreçlerinde artık satışın yönetim aşamasına gelince buranın temelini hedefler oluşturuyor. Yani eğer belli, gerçekçi, ayakları yere basan hedefler koyamazsanız o zaman insan her türlü faktörden etkilenebilir. Sosyal bir varlık, olmuyordan etkilenebilir. Hedef konusunda hata yapılırsa çok ciddi potansiyellere gidilebilecek bir yer daha düşük kalabilir. Tam tersi de risklidir. Satıştan çok büyük hedefler istenmiştir. Yakalanması imkansız yakındır. Oraya sunulan hedef performans değerlendirmesindeki bonuslar düşük kalmıştır. Satıcı gene demoralize olabilir gibi, orada da kaygan bir zemin var. Onun çok iyi yönetilmesi lazım. Genelde ne yapıyoruz orada? Satıştaki çalışan arkadaşlardan kendi hedeflerini kendilerinden istiyoruz. Yani onlar da ne yapıyorlar? Önceki sene satışlarına bakıyorlar. Belli büyümelere bakıyorlar. Enflasyon oranlarına bakıyorlar. Ve hepsinden önemlisi şu anda stratejik olarak nasıl bir pazarlama iletişimi yapıyoruz? Yani kendilerinin bu konuda daha fazlasını yapabileceklerine olan inançlarının gelişmesine bakıyorlar. İşte o demin saydığımız telefona çıkarma, randevu alma oranları artışı gibi. Bütün bunlarla beraber eğer iyi pazarlama yapıyorsa satıcı da eline bu gücü alıyor ve dolayısıyla daha fazla satabileceğine inanıyor. Hedefini de daha iyi verebiliyor. İşte bunu da aslında ne oldu şimdi? Pazarlama iletişimimizin bir ayağını da satış ekibimiz için yapmış olduk. Onları da motive etmek için yapmış olduk. Ve hepsinden önemlisi zaten gerçekte işlerini kolaylaştırabilmek için yapmış olduk. Ve en sonunda şimdi gerçekçi hedefler belirlenip o hedefler işte yıllık hedeflerden işte yılın çeyreklerine bölerek, çeyreklerden yılın yarısına bölerek, aya bölerek ve haftaya bölerek, tabii her ürün için haftalık hedefler almak mümkün değil, o seviyeyi indirmek, ama işte sirkülasyonu yoğun olan işlerde haftalık hedeflere kadar indirgemek mümkün. Sonra işte belli periyotlarda satış toplantılarıyla bu süreci yönetmek ve olgunlaştırmak artık gene satış ekibini yönetenlerin elinde. Tüm bunları yaptığınızda artık ortada güçlü bir marka iletişimi var, sahada sürekli markanız gözüküyor. Satış ekibi motive, ortada hedefler var. Bu hedefleri yakaladığınızda satış ekibi de bundan bir pay alacak. Bir de bu tabloya sadece işin içerisine konulmuş işte bonuslarla satarsa daha iyi kazanacak satış ekibinden ziyade satış ekibinin iki türlü hedefini oluşturmanın da çok verimli olduğunu söylemek mümkün. Ben deneyimlerle bunları anlatabilirim. Mesela bir satış ekibinin mutlak yakalayabileceği küçük bir bonus. Yani bu çünkü bir para kazanmasını değil, bir başarı yakaladığın hazzını yakalayabilmesi açısından önemli ve değerli. Bir de daha fazlasını yaptığında kazanabileceği biraz makasının açık olduğu, yani o makas payından da iyi bir pay alacağı, işte belli bir hedef, bunu tutturduğunda bir şey, o tutturup üzerine çıktığında çıkan paydan da bir şey ve sonra tüm ekibin, yani bir aile olarak şirkette bir kurum kültürüne katkı olarak hedefe herkesin, yani satışın dışındaki herkesin de, bu arada satışın dışındaki şeyi kastetmiyorum, söylemiyorum sadece pazarlamayı, işte yönetimi vesaire değil. Herkesin istisnasız belli hedefler. Bu tabii aylık hedefler için olmak zorunda değil her zaman. Bu bazen yıllık hedefler için de olabilir. Tüm bunları birleştirdiğinizde o zaman inanılmaz güzel bir işte bir aile yapısına dönüşüyor. Yani hiçbir şey yapamayanlar hani en azından işte dualarıyla satışı süreçlerin içerisinde onlar da yer alıyorlar. Toparlarsak her şeyi satış ekibinin her türlü sorumluluğu ve kahramanca bir satış mücadelesini satış ekibinin üzerinden yapmak yerine onu destekleyecek başta pazarlama iletişimiyle ve doğru hedeflemelerle hep birlikte bir ekip halinde bunu yapmak, sonra da istisnasız tüm kadro işin içerisine katmak hem keyifli bir süreç hem de inanılmaz derecede hayal edebildiğiniz kadar iyi yerlere gidebileceğiniz kadar doğru bir stratejidir. Ziyadesiyle bunları burada anlattığımız, böyle evir çevir örneklerini anlattığımız şey bizim zaten birebir gerek kendi markalarımızda, grup şirketlerimizde, gerek hizmetini verdiğimiz marka yönetimini yaptığımız şirketlerimizde verdiğimiz hizmetlerin tezahürüdür. Bunları burada sadece söylemden ibaret olarak algılanmamasını rica ediyorum. Şimdi bir araya daha gidelim. Şimdi biz kitap anonsu kısmında ben bir daha hata yapmayayım Gözde. Ne yapalım şimdi?
Bu bölümümüzde iki tane vermiştik aslında.
Peki, kitabı. O zaman
bir sonraki bölümümüzde.
Peki, reklamlardan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
Kısa bir aranın ardından şirketler arası pazarlama devam ediyor. Ara ara İstanbul FM hakkında radyodan değerli dinleyicilerimize bilgi veriyoruz. Bazı şeyler senin için de böyle C falan oluyor. İstanbul FM ile ilgili biraz da yeni gelişmelerden bahsedelim. Birkaç kere anons etmiştim. İstanbul FM sadece İstanbul yayınında şu an. İnşallah kısa sürede Türkiye'de birkaç ilde, büyük illerde yayın olacak, karasal yayını. Zaten dijital tarafta çok popüler de bir yayın. Yani aynı anda binlerce kişinin sürekli online dinlediği bir kanal. Popüler müzik yayını yapıyor. Yurt dışından da çok yoğun, başta Almanya olmak üzere tabii oradaki gurbetçiler tarafında müzikler dinleniyor. Şimdi İstanbul FM'in yeni bir işte konumlandırması, üzerinde çalıştığımız konumlandırmayla beraber onlar tamamlanınca bir yandan da bir işte canlı yayın aracı oluşturuluyor İstanbul FM'e. Her an bir yerden İstanbul FM dinleyicilerimizin karşısına her yerden çıkabilir. Çıktığında çeşitli işte hediyeler, promosyonlar ve dinleyiciyle etkileşim sağlayacak bir takım girişimler olacak. Onları da ben dahil hep birlikte heyecanla bekliyoruz. İnşallah çok güzel şeyler olacak İstanbul FM tarafında da.
Evet, ben de heyecanla bekliyorum, takipteyim. Evet, şimdi dinleyicilerimizden gelen sorularla başlayalım bu bölümümüze. Sizler de sorularınızı 0555 169 99 97 numaralı WhatsApp hattımızdan anlık olarak iletebilirsiniz. Canlı yayında yanıtlıyoruz. Ya da info@ecebakbayrak.com mail adresimize sorularınızı gönderebilirsiniz. Semih Bey'in sorusuyla başlayalım. Müşteriye direkt temasla ne sıklıkla kendimizi hatırlatmamız gerekli? Telefon, mail ve ziyaret gibi.
Harika bir soru, çok teşekkür ederim. Bu konuda gerçekten ne kadar risk aldığımız sorgulanması gereken bir durum. Mesela potansiyel müşteriyi bulduk. Onunla temas kuruldu. İster o bize ulaştı, ister biz ona ulaştık. Ve bir temas kuruldu ve orada bazen zaten hayır oluyor. Çünkü şu anda öyle bir ihtiyacı yok. Başka bir yerde tercih ettiğini söylüyor. Yani bu da bizim işte hemen vazgeçmememiz gereken bir durum. Bunun takibi de zaten bir süreç ve bu takibi sağlarken bir doz lazım orada. Aslında hayır dedi, siz evet'e çevirmek için belli fikirler, projeler sundunuz, belli terminlerden bahsettiniz. Yani işte arada sizi şu süreçlerde işte hatırlatırım, şu tarz kampanyalarımız oluyor vesaire gibi bir bu boyutu var. Orada her ne söylediyseniz bunu mutlaka, yani kendi unutacaktır ama siz unutmayın. O belli periyotlarda bunu sağlamak lazım. Bir de müşteri bilgi verdiniz, o da size işte şu an gündemlerinde olmadığını ama işte olabileceğini, işte ara ara görüşelim ifadesinde de böyle genelde satış tarafında hani iyi görüştük, iyi anlaştık denilen bir süreçten bahsediyoruz. Orada da bunun bir takibe ihtiyacı var. Bu takip çok önemli ve değerli. Çünkü zaten bu takipte başarılı olanlar çoğunlukla başarılı oluyor. Çünkü elde veri var. Satıcıların hemen yarısı müşteriyle ilk temasla dökülüyor. Yani her iki satıcıdan bir tanesi hayırı aldığında ya da istediği sonucu alamadığında, satışın gerçekleşmediği ya da satış gerçekleşecek soruların sorulmadığı seviyesine dönüştüyse iş hemen bırakıyor. Yarısı gitti, güzel. Rekabetin bir kısmından kurtulmuş, önemli bir kısmından kurtulmuş olduk. Dolayısıyla işte artık ikinciyi arayabilme mutlaka özelliği olmalı satıcıda. Ama bu da tabiri caizse potansiyel müşteri sıkıştırarak değil, ona mutlaka yeni bir şeyle giderek. İşte o yeni bir şey de şu olursa en çok çalışan modeli oluyor. Önce firma, sonra yapılacak iş. Yani firmanın gündemiyle eşleşecek bir iletişim kurduğunuzda, önce onu dinlediğinizde, işte örneğin sizin ürününüzü satın alırsa onun işte verimli artacak, işte ne bileyim maliyetleri düşecek, ne olacaksa, ne sağlıyorsanız katma değer. Ama şu aşamada ikna edemediniz, yani şu anda hala başka müşteriden almaya devam ediyor. Ama bu sizin ona sunduğunuzda hayır deme gerekçelerinin arasında hani neye evet diyebileceğiyle ilgili size bir fikir veriyor aslında. Onu bulup o esnada yaklaşık bir şeyler söylediğinizde yine ilgisini çekemediğinizi düşünürseniz de onun gündemiyle eşleşecek, şu, o telefonda olmadığı ya da o randevudaki o görüşmede, o toplantınızda bunu çıkaramadınız ya da çıkarmış olmanıza rağmen çalışmadı. Sonrasında sizin arkadan bunun için bir proje üreterek tekrar bir hatırlatma yapabileceğiniz, tekrar iletişim kurabileceğiniz başka konularla bir daha gündeme gelebilirsiniz. Ama şu detayın altını çizelim. Sadece kendini hatırlatmış olmak için aramanın da çok bir karşılığı yok. Mutlaka bir şey üreterek, o bir şeyle potansiyel müşteriye ısrar ve istikrarla tekrar tekrar dokunarak, tekrardan kastı da illi bir süreç alacaksa, belki hani işte iki ayda bir gibi sıfır rutinde olacaksa bu tarz temaslar yeterli olacaktır.
İyi bir gözlem yeteneği ve sonuç odaklılık gerekiyor. Peki bir satışçı olmak için aslında gereken bazı özellikler var. İyi bir iletişim kurma kabiliyeti, ikna kabiliyeti, işte kararlılık gibi. Bunlar peki şey gibi mi? Sonradan kazanılabilecek özellikler mi? Yoksa hani sanatçı doğulur gibi bir şey var ya, satışçı doğulur mu yoksa sonra da olunur mu?
Çok iyi. Yani aslında bu konuda farklı görüşler var. Şimdi etrafımızda bir bakalım. İşte bu iş prensi, yani satıcı olarak bu işi karar vermiş. Bunun stresi yüksek. Yani bu benim artık işim satış diyen kişilere baktığınızda önemli bir kısmının aslında ya Allah Allah bunu satış yapamıyor olması lazım. Bunun bu işi hani
nasıl satıyor acaba?
Evet, nasıl satıyor acaba? Yani böyle bana böyle satmaya kalksa evet, birileri ben hayatta almam dediğimiz bir sürü kişinin bu işte satıcı olduğunu görüyoruz. Bazen yani öyle iyi, bize iyi gelen şey ki ya adam satıcı ama yani bu şirketin sahibi de olsaymış yani adam olurmuş dedirtiyor. Bir başkası yani işte vasat işte ya, yani bu satıcı değildi sanki, yani bu uslubuyla işi mutfağında çalışsaymış daha iyiymiş diyeceğimiz şey. Dolayısıyla böyle bakınca her kesimden aslında satıcı olabilir. Peki aradaki fark ne? Yani bir şekilde yapabilir. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Bir işte o yılmamak, yani kararlılık. Hayırdan işte az etkilenmek ve etkilenince de kendini hızlı yeniden toparlayabilmek. Merkezinde aslında inanmışlık ve adanmışlık var. Yani satıcı görüşler kesinlikle farklı. Evet, içinde satıcı olunmaz doğulur ifadelerini kullananlar da hiç az değil. Ben öyle düşünmüyorum. Satıcı olmak isteyenler bu işin zorluklarıyla beraber mücadele edip kendini sürekli geliştirmek isteyen bir kesim içinde ben kesinlikle sonradan da satıcı olunabileceğini, ben yani iddialı bir söylem belki ama isteyen herkesi ben satıcı yapabilirim. Belki sorunun cevabı buydıysa bunu da söyleyebilirim.
Rıza Bey sormuş. Ambalajlı üretim yapan tüm firmalar müşteri potansiyelimizi oluşturuyor. Onlara ulaşmak için neler yapabiliriz?
Ambalajlı üretim.
Evet.
Yani ne kastediyor olabilir? Ne anlayayım ben buradan? Anlamadım.
Yani tüm ambalajlı ürünleri olarak anladım ben. Hızlı tüketim ürünleri gibi.
Hızlı tüketim ürünleri evet, gibi. Şimdi burada aslında mesela işte etiket firmalarının da işte en odaklandıkları yer. Yani paketli ve üzerinde işte mutlaka bir etiket olacak. Etiket firmalarının en sevdiği, yani ne kadar çok etiket o kadar iyi. Şimdi burada firmayı, sizin mesela ürününüz işte fiyat açısından mı avantajlı? İşte rekabette nerede ön plana çıkabilirsiniz? Ve burada bir takım yenilikler var mı? Eğer bir takım sizde yenilik varsa bu konuda bir pazarlama iletişiminde neyi ön plana çıkarabileceğiniz bir veri. Ama burada genelde kabul edelim, bir detayda bilmiyorum ama burada bu tip ihtiyaçların önemli bir kısmı değişkenlik göstermediği sürece bu sektörde olduğu gibi hemen her sektörde mevcut firmalar ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyor. Yeni alternatif tedarikçi ihtiyaç ne zaman duyuluyor? İşte sorun yaşandığında duyuluyor, mevcut kapasite arttığında duyuluyor. Koşullar değiştiğinde, mesela işte pandemide hani el değmeden süreçler başladı, oluştuğunda bir dönemde buna hızlı ayak uydurabilenler hemen gündeme girmişlerdi. Dolayısıyla orada her şey pazarlamanın çünkü temeli, her şey rutininde aynıysa bile biz bu işin rekabet yönetimiyle tercih edilmek istiyoruz. Hani vallahi rakipler bizden daha iyi ve yani, dolayısıyla bu alanda yapılacak bir şey yok değildir. Yani pazarlamanın özü bu değil. Pazarlamanın özü zaten işte kurumsal algı yönetimi yapmaya çalışıyorsunuz. Burada her sektörde olduğu gibi burada da temelinde rekabet yönetimiyle işte şu an bizi tercih etmeyenler, rakiplerimizi tercih edenlerin tercihleri neler? Bunlar ancak saha verisiyle öğrenilebilir. Tabii ki sektörün içinde olan herkesin bir fikri var. Şu anda ben de bir sürü yoruma dayalı fikir üretebilirim. Ama çoğunlukla bu çalışmıyor. Nerede çalışılıyor? İşte saha verisi toplayacağınız, bunu yaparken de satışla değil, sadece gündemine ortak olarak hareket edeceğiniz bir yaklaşım son derece verimli olur. Mesela ben kadrolarının daha sınırlı olduğu işletmelerde satıcıların İşte yeni müşteri bulup onları ikna edip işte satmaları, benim onları karaman satıcı diye ifade ettiğim role soyunmaları yerine doğrudan potansiyel müşteriyle satış için değil, onların gündemini anlayacak bir iletişim için sahaya dolaşmaları, pazarda olmaları, oradan topladıkları her türlü veri, veriden kastım da şu, bizim şu potansiyel müşterimizin satışla ilgili hiç görüşmedim, gündeminde ne var onu anlamaya çalıştım. Şu an onun gündeminde şu konular var. İşte bir B firmasında şunlar var kısmı. Pazarlamaya gelip, pazarlama ekibine getirilip o bilgiler ışığında tamamen dizayn edilmiş bir pazarlama iletişim stratejisi çok daha iyi çalışacaktır. Bu durumda markayı markadan ayrışacak, pazarlama iletişiminde rekabeti yönetecek en değerli yer diyebiliriz. Sanıyorum bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
Bir bölümümüz daha var.
Gelmemiş miyiz?
Evet evet. Şimdi evet. Bu bölümümüzün sonuna geldik.
Yaşlılık alamettir. Peki o zaman
reklamlardan sonra devam edeceğiz. Kitap hediyemizi.
Peki.
Evet, 3. bölümümüzün de kitap hediyesini verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için 1 dakika içerisinde WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye ya da mail adresimiz info@cepakbayrak.com'a kitap yazıp göndermeniz yeterli. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
Şirketler Arası Pazarlama Programı devam ediyor. Her bölümümüzde verdiğimiz kitap hediyelerimizden sonra kitap satışlarımızı da aslında anlık olarak görebiliyoruz. Burada hem hediye veriyoruz kitapları hem de özellikle endüstride ara.com üzerinden yapılan kitap satışlarını da anlık olarak görüyoruz. Bunun için de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz ilgileri için. Hem hediye vermeye hem de güzel içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Birlikte oluşturuyoruz her türlü içeriğimizi. Sizler de sorularınızla WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'den ya da info@cepakbayrak.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı ya da yeni önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Şimdi ismini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusuyla başlayalım bu bölümümüze. Ürünlerimizi e-ticaret ile dünyaya satmak, ihracat yapmak istiyoruz. Bunun için tavsiyeleriniz neler olur demiş bir dinleyicimiz.
Yani e-ticaretle dünyaya satmak, yani eğer pazar yerlerini kastediyorsak bu mümkün. Yani çoğunlukla da bunu yapabiliyoruz. Ama e-ticaret diye tabir edilince sanki işte kendi e-ticaret sitemizi yapmışız, bununla da dünyanın her yerine satıyoruz tarafı geliyor. Ben burada biraz daha ayaklarımızın yere basmasını, bunu farklı bir modelle yapılmasını öneriyorum. Çünkü işte gerçekçi olalım, biz işte Türkiye'den bir dünya markası yapacağız. İşte aynı alan adıyla hani her yerde, dünyanın her yerine satacağız. Bunun da dili işte İngilizce olacak. Bu çok gerçekçi gelmiyor bana. Pazar yerlerinden çok fazla büyüyeceğiz. Bu da bana çok gerçekçi gelmiyor. Bu arada pazar yerlerinde mutlaka olalım, onu kastetmiyorum. Ama bütün işte kendi marka yatırımımızı yapmayıp onu eğer pazar yerlerini sahiplerine bırakırsak komisyon karşılığı satıyoruz. Bir süre sonra işin rengi değişiyor. Komisyon oranları artabiliyor. İşte ya da işte kendisi fason olarak aynı ürünü üreterek bizim önümüze geçirebiliyor. Bunlar ben anlatıyorum. Hemen aklımıza bir sürü dünya devi markalar gelsin. Bunların şu anki benzer şeyleri yaşandığı için örnekliyorum. Çok da basına yansıdığı için örnek olarak anlatıyorum. Şimdi burada nasıl yapılabilir? Türkiye'de Türkçe, Almanya'da Almanca, Fransa'da Fransızca, İngiltere'de İngilizce şeklinde giden mutlaka her globalde, yerelde, yerel dilde ve hani oranın dokusuna uygun olarak pazarlama stratejisinin geliştirildiği, orada yerelde zaten işte eğer bir teşkilatlanma gerekiyorsa bir partner lazım orada. Yok hayır biz işte siparişi alacağız, Türkiye'den göndereceğiz kadar mümkün olan ürünlerden bahsediyorsak, o zaman da mutlaka yine alan adının da kendi yerelde olduğu gibi oralarda kullanılabilir. Oralarda doğrudan bir marka inşası değil, yani ürünümüzü neden Türkiye'den alması, neden bizden alması gerekliliğini belki de ülke ülke farklı farklı stratejilerle, yani bazı ülkelerde çok daha ekonomik olduğumuz için, bazı ülkelerde daha kaliteli olduğumuz için, bazı ülkelerde daha hızlı olduğumuz için, bazı ülkelerde işte teslim süremiz vesaire gibi her neyse bizi ve rakiplerden ayıran, onu ön plana çıkaran bir stratejiye ihtiyaç var. Alan adlarının da mutlaka yerel dilde çok anlaşılır. Bir marka ismi değil. Yani ürünü net anlaşılır. Neyi vaat ediyorsa da onu net bir şekilde ortaya koyan bir pazarlama iletişimin daha sağlıklı büyüyeceğini ve daha sonuç odaklı olacağını düşünüyorum.
Emin Bey sormuş, Ankara'dan bir dinleyicimiz. Yazılım şirketiyiz. Düşük bütçeli olsa da daha fazla ve daha kolay satış yapmak için ne tür çalışmalar yapılabilir? Müşteri sayımızı artırmak istiyoruz.
Yazılım şirketinde genelde, yani genele yayılabilecekse şu stratejiler ön plana çıkıyor. Güçlü bir altyapı, yazılımda çok fazla modül ama maliyeti işte her kullanıcıya uymayacağı için bazı modüllerin açık tutularak, bazı modüllerin parası hiç alınmayarak daha ekonomik hale getirilebiliyor. Bu tabii eğer çok her kesime hitap edilecek ve bu mümkün değil ama böyle bir yazılım varsa bile bunu aynı isimle satmak kolay olmuyor. Yani o zaman çünkü aidiyet duygusu, algı olarak bu mümkün olmuyor. Ben bunu anlatayım. Pazarlama iletişimine ciddi bütçeler ayıran, şu anda televizyonu da kullanan, radyoları da yoğun kullanan, işte dergilerde de olan, ciddi pazarlama iletişiminde bulunan bir iki tane yazılım aklımıza hepimizin geliyor şimdi. Bunların bir kısmı aslında muhasebe temelli, bir kısmı CRM temelli, bir kısmı İK temelli. Bütün bunlarla beraber aslında tamamını da yapabilecek, yani çok daha fazlasını yapabilecek, tamamını geri alalım, çok daha fazlasını yapabilecek bir yazılımda bile bunu siz aynı dille, çünkü kesin farklı, anlatmanız mümkün değil. Hele zaten bir marka bir alana konumlandırıldığında o sektörle onunla artık ilişkili hale geliyor. Siz onu artık başka bir yerde de lanse etseniz, onun gücünü kullanacağım gibi düşünseniz de çalışmıyor. İşte ne yapılmalı? Tamam, yazılım birebir aynı diyelim. Siz o yazılımı işte bir tarafta birebir bir markayla satarken belki de markayı çeşitlendirmenin, başka bir sektör için söylüyorum, konumlandırmasını farklılaştırmanın aidiyet açısından daha önemli değerler üreteceğini, bu stratejiyle bazı sektörlerde ürün aynı da olsa, yani maliyeti aynı olsa bile, bazı sektörlerde daha iyi fiyat kaldıracağı için daha güçlü kar marjıyla satarken, bazı sektörlerde zaten mümkün değil, dolayısıyla daha ekonomik ürünler haline getirmek gerekiyor. Sırf adını değiştirdiğiniz için kendi ayağınızda basmamış olacak, diğer müşterinizi de rahatsız etmemiş olacak, farklı markalar, farklı konumlandırmalarla satış yapmak, yani önce pazarlamak ve sonra arkasından satmak daha kolay olacaktır.
Kadir Bey sormuş, İzmir'den bir dinleyicimiz. Makine aksamları üreticisiyiz. Başlangıç için neler yapabiliriz? Stratejiyi nasıl belirleyebiliriz?
Makine aksamları eşittir makine imalatçıları, makine kullanıcıları. İki farklı kesim var. İkisini aynı anda cevaplamak zor. Yani bunu hitap etmek zor. Dolayısıyla söylemi burada da ikiye ayırmak en doğrusu. İşte bizim aksamlar kullanıldığında makine imalatçısına ne değer sağlayacak? Bir numaradaki değer fiyat mı? Bir numaradaki değer kalite artışı mı? Bir de aslında bir numaradaki değer özellikle global markaların aslında çok avantajlı olduğu. Bu arada sorumuzun yerli yabancı kısmı yoktu galiba, değil mi?
Yok, hayır. Bilmiyorum.
Mesela aksamlar da işte dünya devi olan Türkiye'de olan dünya devi markalar var. Makine imalatçılarıyla çalışan. Onların mesela globalde de reklamlarını destekleyerek kendi müşterilerinin müşterisine odaklanarak rekabeti yönetebilecekleri, halbuki işte hoşluk seviyesinde desteklerden kastediyorum. Yani yerel satın almalarına destek vererek, örneğin Almanya'daki bir makine imalatçısıyla çalışacak bir belki otomasyon işte firması, aksam firması, Almanya'da işte ihracatına destek verecek Türkiye'deki müşterilerin, makine imalatçılarının işte bu ürünlerde şu marka kullanılmaktadır kullanarak orada bir farkındalık oluşturup yerelde reklamlarını destekleyerek ihracatlarına katkı sağlayabilir. Buyurun, bu size hem müşteri kazanma, hem var olan müşteri elde tutma, hem müşterinizin daha fazla satış yapması ve yapacağı satıştan sonra da sizden tekrar ürün alıp tekrar satması gibi işte kalıcı çözümler üretecek. Buyurun size bir gerçek pazarlama uygulama örneği. Bunlar her sektörde hemen her iş için uyarlanması mümkün. Bunun temelini ne oluşturuyor? İşte sektör bilgisine ihtiyaç var. Bu bir proje başlığı. Burada neye ihtiyaç var? Bunun çalışıldığında bir sağlayacak katma değer tartışılacağı bir tarafı yok. Yani sonuçta kendi ülkesinde iyi tanınan bir marka. Ben bunu söylerken işte Alman markalarından birkaçı eminim dinleyicilerimizin birçoğunun aklına gelmiştir. Hedef kitlesi makine imalatçıları olan yerlerde bunu yaptığınızda da sonuç alamamanız gibi durum yoktur. Yani orada çalışılması gereken şey ne? Yani dönüp bakacak, işte böyle bir bütçe ayırdınız. Bu bütçeyle ilgili işte bir şey sattığında tekrar işte bu ürünü bir tane sattığında bu marka için verdiğimiz destekte kar marjımızı etkileyecek bir şey mi bu? Yoksa işte promosyon gibi bir reklam bütçesine yazılarak bu sürdürülebilir bir şey mi? Bu çalışılacak. Eğer bunun önünde birim erişim maliyeti açısından bir takım zorluk varsa, bunun içerisinde bu proje kendi içinde değişkenlik gösterecek ve geliştirilecek. Yani olmaması gibi bir durum yoktur. Bilmiyorum tabii, değerli dinleyicimiz tam bunu iyi anlattın da ben ama üreticiyim, globalde de böyle bir imkanım yoktur diye düşünürsek eğer, o zaman şunları ekleyelim. Türkiye'deki işte makine imalatçıları bizim için büyüme pazarımızın olduğu alan mı? Aksam satacağız sonuçta. Yoksa hayır, daha çok büyüyebileceğimiz ve bizim için daha güçlü olduğumuz alanda daha fazla gidebileceğimiz yol öncelikli olarak zaten mevcut makine kullanıcıları mı? Yani işte çok fazla makine kullanıcısı var. İşte daha sınırlı seri üretimi olan makine imalatçıları var. Hangi taraftan daha gidilecek çok yol varsa gücü o noktada toplayıp kendi içerisinde sonra rekabet yönetimine odaklanıp, yani şu anda kimse bu aksamı henüz bulamadık, tedarikçisinin için şu anda üretmiyoruz ya da üretimi durdurduk diyemiyordur. Çok spesifik ürünler şeyde oldu zaten, pandemide yaşandı ama şu anda öyle bir şey yoktur. Onun için mutlaka bir farklılığı ortaya koyacak, büyüme planında kendiliğinden algılanacak bir strateji geliştirmeye ihtiyaç var.
Bugünkü son kitap hediyemiz içinde bir dakikalık süremiz başladı. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info@cepakbayrak.com mail adresine ya da WhatsApp hattımız 0555 169 99 97'ye bir dakika içerisinde kitap yazıp gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.